Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 23 İsven 1401 Hicri Kameri, 21 Şaban 1444 ve miladi 14 Mart 2023 Salı. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romdelenin ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile İran-Suudi Arabistan ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Çarşamba sürü etkinliği yine olaylı geçti. İran ile Irak ekonomi anlaşması imzaladı. İran ile Türkmenistan parlamento işbirliği gelişecek. Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu Erbakan Hoca'nın da ilk koalisyonu CHP ile kurduğunu söyledi. Ve Rusya ürünlerin Rusya transiti engellediği haberleri konusunda Türkiye ile temastayız dedi. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, haber bültenimize başlamadan önce birkaç gün sonra idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayı yayınlarımızla ilgili bir duyurumuz olacaktır. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz üzerinden, orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran'da Hicri Şems'i takvimine göre yılın son salı gününü çarşambaya bağlayan gecede yapılan çarşamba suri etkinliklerinin hem hazırlık hem de erken kutlamaları esnasında meydana gelen kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti, 1470 kişi ise yaralandı. İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan çarşamba suri kutlamaları için hazırlıklar başladı. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miadifer, hazırlık süreci ve erken kutlamalar esnasında çeşitli kazalar meydana geldiğini belirtirken, henüz çarşamba suri kutlamaları hazırlığındayken aynı ayın başından çeşitli şehirlerinde toplam 17 kişi hayatını kaybetti ve 1470 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1195'i tedavinin ardından taburcu olurken 24'ü yoğun bakımda olmak üzere 225'inin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Yaralanmaların en çok Tahran eyaletinde olduğunu söyleyen Miadfer, erken kutlamalar esnasında 92 kişi uzuvlarını kaybetti. 540 kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Yaklaşık 470 kişinin ise gözleri de yaralandığı ifadelerine kullandı. İran'da Hicri Şems'i takvimine göre yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalara Çarşamba Sure adı veriliyor. Her yıl kutlamalarda kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlıların da yaralanmasına ve ölümüne de neden oluyor. Hicri Şems'i takviminin kullanıldığı İran'da Nevruz yeni yıl 21 Mart günü başlıyor.
Haber çevreleri İran ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleşme süreci görüşmelerinin başlatıldığını belirtti. Sputnik Haber Ajansı'na konuşan Bahreyn Milletvekili Memduh El Salih'in iddiasına göre İran ile yapılan normalleşme görüşmeleri kapsamında büyük elçiliklerin yeniden açılması konusu ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani dün İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normalleşme anlaşmasının dünyada olumlu yankı bulduğuna dikkat çekti. Bu olumlu gelişme Bahreyn ile bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerçekleşebilir. Diplomasi sürecine daha fazla güvenmeliyiz demişti.
Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Irak Ortak Ekonomik Komisyonu 5. dönem toplantısı sonrası ekonomi anlaşması imzalandı. Irak Haber Ajansı'na göre Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Irak Ortak Ekonomik Komisyonu 5. dönem toplantısı sonrası ekonomi anlaşması imzalandı. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi ile Irak Ticaret Bakanı Esir Davud Salman dün ortak basın toplantısı düzenledi. Handuzi, Tahran-Bağdat ilişkileri hakkında İran'ın Irak'ta güvenliğin sağlanmasına verdiği desteği yenileyerek Irak ile ticaret hacminin %20 arttığını duyurdu. Bakan Handuzi, son 11 ayda ticaret alışverişinde geçen yıla göre %20'lik bir büyüme yaşandığına tanık olduğumuz için İran her zaman iki ülke arasındaki ticari işbirliğini artırma gereğini de vurguluyor, dedi.
İran'ın Aşgabat Büyükelçisi ile Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı bir araya geldi. Türkmenistan medyasına göre İran'ın Aşgabat Büyükelçisi Gulam Abbas Arbab Halis, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahri Başimova ile görüştü. Görüşme kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Siyasi, diplomatik bir işbirliğinin ele alındığı görüşmede taraflar karşılıklı görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Ticari ve ekonomik alanlarda iki taraflı işbirliğinin geliştirilmesini ve bölgesel bağlar üzerinde temasların yoğunlaştırılmasının perspektiflerine özel önem verildi. Görüşme sırasında parlamentolar arası ilişkilerinin aktifleştirme ve geliştirme temennisinde bulunuldu. Taraflar ayrıca iki ülkenin kadınları arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmanın önemine de dikkat çekti.
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili İran ile Afganistan arasında birçok kapasite ve ekonomik ve ticari işbirliği alanı olduğuna işaret ederek İran ile ticaret alışverişlerinin geliştirmesi ve artırmasını hedeflediklerini söyledi. Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nurettin Azizi, Salı akşamı Sistan ve Beluçistanlı iş adamları ve ekonomik aktivistleri ile valilikte gerçekleştirdiği görüşmede İran ile Afganistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirlik kapasitelerinin ve alanlarının geniş olduğunu ve ticari ilişkilerin artırması gerektiğini belirtti. Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili, İran ile ticaret alışverişlerinin gelişmesi ve artması için çaba harcıyoruz ve ortak ekonomik faaliyetlerde bulunma çabamız var. Yakın komşuyuz ve sınırlarımızı paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı kültürü paylaşıyoruz, aynı dini ve kardeşiz ve birbirimizle pek çok ortak noktamız var, söyledi. Afgan yetkili Afganistan'ın işgal edildiği iki dönemde, İki üçmenlerimizi de mertçe ve kardeşçe kabul eden komşuluk ve kardeşlik hakkını bizlere tanıyan İranlıları takdir ile karşılıyoruz. Şu anda Afganistan düşmanlar tarafından işgal edilmiş durumda değil ve bağımsızlığı ve bağımsız siyaseti olan özgür bir ülkedir, dedi. Azizi, Sistan ve Beluçistan ziyareti, dostluğun, sevgisinin, komşuluk duygusunun ve artan ekonomik ve ticari mübadelenin gücünden kaynaklanmaktadır. Geçmiş yıllarda ise İran ile Bandar Abbas ve Çabahar üzerinden iyi ticaret ve transit geçişlerimiz vardı ve şimdi bu konuda kolaylık istiyoruz dedi. Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili, İran ile 2 milyar dolarlık ticaretimiz var ve bu ticaret hacmini yılda 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz ve bu kapasite her iki ülkede de var dedi.
Nasrin Muhammed Pur'un yazıp yönettiği Solak adlı kısa film uluslararası Facility Different Kısa Film Festivali'ne katılacak. Nasrin Muhammed Pur'un yazıp yönettiği Solak adlı kısa film, Yunanistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Facility Different Kısa Film Festivali'ne katılacak. Söz konusu Uluslararası Festival, Kısa Film Festivali 16-19 Mart 2023'te düzenlenecek festivalin bu dönemine 17 ülkeden 37 film katılacak. Fariba Arab'ın yaptığı 15 dakikalık kısa filmin özeti ise şöyle. Meryem'in kafasında büyük bir karar vardır ve bir şeyler yapmayı planlıyor ve kendini bu işe hazırlıyor. Ancak...
Siyonistlerin medya organlarında yayınlanan analizlerde Tel Aviv'in stratejilerinden gittikçe zayıfladı ve İsrail'in de peş peşe darbeler yediği de kaydedildi. Siyonistlerin medya organlarının dünkü yorumlarında uluslararası arenada kartların iyice karışması, özellikle Amerika ile dostlarının kurumlarının etki güçlerinden ve stratejilerinden gittikçe zayıflaması üzerinde duran yorumlara yer verildi. Siyonistlerin ekonomik içerikli bir gazetesinin niteliğindeki Globes bu kışın sonundaki İsrail'le geçtiğimiz sonbaharın sonundaki İsrail'in aynı şey olmadığına dikkat çekti. Özellikle son bir haftada yaşanan gelişmelerin İsrail'e arka arkaya darbeler vurduğu, bunların başında da Çin'in ara burucu ile Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya ses ötesi füzeler atması ve Silikon Vadisi bankasının iflas etmesi sebebiyle Amerikan piyasalarında istikrarın iyice bozulması olayları olduğunu iddia ediyor. Gazetenin yorumunda Suudi Arabistan-İran uzlaşmasına özellikle dikkat çekilerek bunun İsrail'in çıkarları açısından tehlikeli bir gelişme olduğu belirtildi. Bu yakınlaşmada Amerikan Başkanı Joe Biden'ın gazeteci Cemal Khashoggi'nin de öldürülmesi olayından dolayı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı cezalandırma ve Suudi Arabistan'ı uluslararası alanda yalnızlaştırma vaatlerinde bulunarak başkanlığa seçilmesi üzerinde bu ülkenin de kendine yeni kapılar arama yoluna gittiği değerlendirmesinde bulundu. Gazetenin yorumunda ayrıca evet Biden başkanlığa seçilmesinin ikinci yılında Bin Salman ile arayı düzeltmek için Riyad'ı ziyaret etti ama bundan kısa bir süre sonra Suudi Arabistan petrol fiyatlarının düşmesinin önüne geçmek için Rusya ile anlaşma yaparak onu sırtından hançerledi ifadesine yer verildi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 9.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Suudi Saadet Partisi lideri Karamanlıoğlu, Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde edebilmesine yönelik ittifak içi ittifak formülünü Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile hayata geçirmek istediklerini söyledi. Milliyet gazetesinden Hande Atılgan'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanlıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamanlıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi'nde açıklamasına yönelik gelişmelere yanıt olarak şöyle dedi. Bu yorumları yapan arkadaşları hayretle izliyorum. Erbakan Hoca da siyaseti atıldığında ilk koalisyonu CHP ile kurdu. O gün söylenenler bugün tekrar ediliyor. O ittifakı maalesef kendine diğerlerinden daha dindar, takva sahibi sunanlar bozdu. Zaman geçti. Çoğu Erbakan Hoca'dan özür diledi ama iş işten geçmişti. Akşener'in liderler adayı olmayacak açıklamasına ilişkin de Ta Karamanlıoğlu ya açıklamada bulundu. Böyle bir karar alınmadı. Bu değişebilir.
Rusya dışişleri yetkilileri yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle Rusya transitinin Türkiye gümrüğü tarafından engellendiği haberleriyle ilgili olarak Türkiye makamlarıyla iletişimde olduklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Groshko, paralel ithalat ile satın alınan ürünlerin Rusya transitinin Türkiye tarafından engellendiği haberlerine ilişkin Sputnik Haber Ajansı'na açıklamasında bu konuda Türkiye makamlarıyla temas içindeyiz dedi. Groshko bu haberlerin doğru olup olmadığı ya da Türkiye ile gerçekleştirilen temaslarda gelinen nokta konusunda detay vermedi. Daha önce Rus Komersant gazetesi Rusya'ya doğrudan satışı yasaklanmış olmasına karşın paralel ithalat yöntemiyle satın alınmış ürünlerin Rusya transitinin Türkiye tarafından engellendiğini yazmıştı. Komersant söz konusu haberini Rus lojistik şirketlerinin yetkililerine dayandırmıştı.
Haşr-ı Şabi güçleri Salahaddin vilayetinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı. Irak medyasına göre Haşr-ı Şabi güçleri Ramazan ayı öncesi Salahaddin vilayetinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı. Bugün icra edilen operasyonun ana hedefinin Salahaddin bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi. Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamıyla Diyale ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler geçen yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.
Gazze'de Kudüs tüccarları tatbikat düzenledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugaylarının devrimciler yakasına Vefa adıyla Filistin'in Batı Şeria bölgesinde sürdürülen direnişe destek ve mücahitlerin işgalciye karşı savaş hazırlıklarındaki son durumu gözden geçirme amacıyla Gazze'de düzenlediği tatbikat sona erdi. Tatbikatın Gazze Şeridi'nin doğu kesiminde işgal güçlerinin çekmiş olduğu güvenlik tellerinin birkaç metre ilerisinde düzenlendiğine dikkat çekildi. Kudüs Tugaylarının sözcüsü Ebu Hamza tatbikatın sona ermesi münasebetiyle yaptığı açıklamada teşkilat bağlı onlarca mücahidin işgal rejimi karşısındaki askeri hazırlık durumunu kontrol, askeri eğitim ve yeni taktikler geliştirmek amacıyla soğuk havada ve oldukça zor şartlarda yürütülen faaliyetlere günlerce iştirak ettiğini dile getirdi. Ebu Hamza açıklamasında tatbikatın işgale baş kaldıran Batı Şeria ahalisinin mücahitlerine ve kahramanlarına destek ve aynı zamanda işgal saldırılarına karşı cephede neler yapılabileceği konusunda hazırlıkların gözden geçirilmesi, yeni senaryolar geliştirilmesi amacı taşıdığını dile getirdi. Ebu Hamza, Filistin direnişinin kırılması için başvurulan kirli oyunların devam etmesine rağmen Filistin'in her tarafında direnişin kararlılıkla sürdürüleceğini, mücahitlerin büyük fedakarlıkları göze alarak bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. 255 Amerikalı Yahudi iş adamı ve kapitalist olayların bu şekilde devam etmesi durumunda yatırımlarını İsrail'den çekmekle tehdit etti. Siyonist rejimin Kanal 12'sini bildiğine göre servetlerinden milyonlarca dolarını İsrail'e yatıran 255 Amerikalı Yahudi kapitalist, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yazdıkları mektupta durum böyle devam ederse artık yatırım yapmak istemeyecekleri konusunda onu uyardılar. Söz konusu kanal bu kişilerin bir kısmından bahsetmiş ve bunlardan birinin şu anda 50 İsrail şirketinde yatırım yaptığı duyuruldu. İbrani medyasının haberlerine göre Siyonist rejimdeki yaygın iç protestoların ardından bu rejimde sermaye kaçışı olayının da başladığını belirtmek gerekiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de bir araya geldi. İHA'da yer alan bilgiye göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in baş başa görüşmesinin Berlin'de başladığı belirtildi. Aliyev ve Steinmeier'in fotoğraf çektirdikten sonra baş başa görüşmeye çekildikleri kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, önümüzdeki günlerde sona erecek olan tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatıldığını ve Rus tarafına verilen tüm vaatlerin paket anlaşma dahilinde yerine getirileceğinin teyit edildiğini söyledi. Gazetecilere açıklamada bulundu. Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması da 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı. Anlaşma 18 Kasım'dan itibaren 4 ay süreyle uzatılmıştı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri altyapısının Asya'ya doğru ilerlemesinin ve Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakı kurmasının cepheleşmenin uzun yıllar sürmesi için zemin oluşturduğunu vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin yaptırımlara maruz kalan ülkelerin işbirliğine vurgusu üzerine. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Belarus Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede İran ve Belarus arasındaki birçok ortaklığı işaretle Amerika yaptırımı altındaki ülkelerin işbirlikleri ile bu taktiği yok etmeleri gerektiğini söyledi. Ayetullah Hamenei, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve beraberindeki heyeti kabulünde iki ülke arasındaki ortaklıklardan birinin Amerika ve bazı Batı ülkelerinin zorba yaptırımları olduğuna işaretle, Amerika yaptırımlarına maruz kalan ülkelerin karşılıklı işbirliği ve ortak bir mekanizma kurarak yaptırım taktiğini yok etmeleri gerektiğini ve buna inandıklarını söyledi. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı zaferinden beri Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalmakta. Ancak bu yaptırımlar geçen senelerde özellikle Donald Trump döneminde ağırlaştırıldı ve Biden yönetimi de bu yaptırımlara yenilerini ilave ederek Tahran'a karşı hasmane yaklaşımlarını sürdürdü. Bu yaptırımlar ancak Amerika'nın düşündüğü ve hedeflediği sonuçları vermiş değil. Bazı alanlarda zarar vermesine rağmen yaptırımları birçok alanda İran tarafından fırsata dönüştürülmüştür. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de İran karşıtı Amerika'nın inkılabın zaferinden itibaren ve özellikle son 12 yıldaki en ağır yaptırımlarına işaretle ağır yaptırımların İran'ın sahip olduğu kabiliyetler ve iç güçlerinin farkına varmasına sebep olduğunu, yaptırım döneminde İran için birçok ilerleme ortamının oluştuğunu belirterek ülkenin ilim ve teknoloji, tıp ve biyoloji, hava uzay, nükleer ve nano gibi alanlarda göz alıcı ilerlemeler yaşadığını belirtti.
Hem İran ve hem Belarus, Amerika başta olmak üzere Batı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan iki ülke olarak İslam İnkılabı rehberinin belirttiği gibi birçok alanda işbirliği yapabilirler. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İran ve Belarus arasında ilim ve teknoloji, ticaret, uluslararası toplumlarda siyasi faaliyetler gibi işbirliği ortamlarına işaretle Kuzey-Güney koridoruna değindi ve Kuzey-Güney koridorunun çalışmasının iki ülke arasında Rusya ve bölge ülkelerinin yararına olduğunu, bu yüzden de her iki tarafın koridorunda hizmete açılması için çalışmaları gerektiğini belirtti. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ise İslam İnkılabı rehberi ile yapılan görüşmede İran'ın yaptırımlar döneminde de kışkırtıcı ilerlemeler ve tecrübeler kazandığını ve diğer eğer yaptırım şartı olduğu kullanılırsa da ilerleme için de bir fırsat olabileceğini ifade etti. Amerikan uzun senelerdir yaptırımları kendi politikaları ve yaklaşımlarına karşı çıkan bağımsız ve rakip ülkelerle karşı bir silah olarak kullanıyor. Bu silahla etkisizleştirmenin en iyi yollardan biri, yanında Yaptırımlara maruz kalan ülkelerin düzenli ve sürekli şekilde de bir araya gelecektir. Yaptırım karşılığı bir mekanizmayı da geliştirmektedirler. Tabii bu olay bir şey, bu kolay bir şey değildir ve altyapısının hazırlanması da şarttır. Bu doğrultuda İran, Rusya ve Çin gibi ülkeler bazı adımlar atmışlardır. Kendi para birimleriyle ticaret yapmaları, İran ile Rusya bankalarının birbirine bağlanmaları bu doğrultuda atılan bazı adımlardır. Ancak bu durum yaptırımları da tamamen etkisiz hale getirmek için yeterli değildir. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi dün Belarus Cumhurbaşkanı kabul ettiği görüşmede ilk kez daha Amerika yaptırımlarına maruz kalan ülkelerin işbirliğinin altını çizdi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Maduro'nun Amerika'nın çöküşüne vurgusu konusunda. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu ülkede 2024 yılında seçimlerin düzenleneceğini ilan ederek bu bağlamda yaptığı konuşmada Amerika'nın Latin Amerika'ya yönelik yaklaşımını eleştirerek Amerika'nın tarihi çöküş aşamasında olduğunu ve tüm politikalarında yozlaşma yaşandığını ifade etti. Maduro sözlerinin devamında Amerika İmparatorluğu'nun tarihi çöküş aşamasında olduğunu ve onların Latin Amerika ve Karayip milletlerinin lehine sunabilecek bir şeyleri olmadığına temasla Amerika'nın tüm ittifaklarının geri kaldığını belirtti. Venezuela Devlet Başkanı'nın vurguladığı Amerika'nın çöküş sürecinin başladığı konusu bir süredir uluslararası ilişkiler ve politika literatürüne girmiş bulunuyor. Bu bağlamda Amerika'nın rakip ve muhalifi sayılan İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Venezuela gibi ülkelerin vurgularının yanı sıra Batı'nın siyasi ve akademik çevrelerinde de birçok tartışma yapılmıştır. Birçok uzmana göre dünyada Amerika güç kaybetmekte ve çöküş süreci giderek hızlanmakta. Çöküşün sadece Amerika'nın sert ve yarı sert gücü için değil, Amerika'nın yumuşak gücü için de geçerlidir. Dünyada birçok ülke halkı Amerika'yı kendileri için en büyük tehlike görürken ondan nefret duyuyor. Böylece senelerce dünyada kabul gören ve popüler ülkelerden biri olan Amerika artık menfur ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin yaptığı beyanatta Amerika'nın çökmekte olup Amerikalıların içine düştüğü durumun uzun vadeli sebepleri olduğunu, Amerikalı yetkililerinin tarih boyunca sebebiyet verdikleri olayların sonucunun işte bu olduğunu ve kolay kolay çare edilemeyeceğini, bunun ilahi sünnet olduğunu ve onların çökmeye ve küresel güç arenasından silinmeye mahkum olduğunu vurguladı.
Amerika'nın iç gelişmeleri ve dışarıda yaşananlar bu ülkenin gücünün tedrici olarak azalmakta olduğunu gösteriyor. Amerika'nın eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, Amerika'nın çöküş sürecine itiraf eden Amerikan yetkililerinden biri sayılıyor. Mullen'e göre Amerikan izmihale doğru hareket etmekte olup, liderlere bir şey yapmamaları halinde dağılacaktır. Aslında Amerika'nın çöküş ve dağılış siyasi, ekonomik, toplumsal ve askeri gibi aşılardan tartışılmakta. Amerika'nın çöküş göstergelerinden biri de eski Amerikan Başkanı Donald Trump taraftarlarından 6 Ocak 2021 tarihinde Amerikan Kongresi'ni de basmasıdır. Birçok uzman ve görüş sahibi olan bu olayı Amerika'nın siyasi çöküş süreci olarak değerlendiriyorlar. Amerikan Dış İlişkiler Konsey Başkanı Richard Haass, Amerika sonrası çoğun bir başlangıcı olursa muhakkak Trump taraftarlarının prestiji üzerindeki sonuçlarından endişelerini de dile getirerek bu olaydan sonra dünyada da artık kimsenin önceki gibi Amerika'ya saygı göstermesinin pek mümkün olmayacağını da ifade etti. Amerikan Başkanı Joe Biden de Amerikan ekonomik sıkıntılarını işaretle diğer ülkelerin birçok alanda Amerika'yı geride bırakmakta olduğunu, Amerika'nın hala dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen ancak kendi konumunu kaybetmekte olduğunu itiraf etti. Amerikan Başkanı Biden'in ekonomik olarak da güç kaybetmekte olmasını kabul etmesi Amerika'nın çöküş süreci olarak da kabul edilebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normal hale gelmesi konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü sohbetimizde de yine röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerinin devamını dinliyorsunuz efendim. Şimdi efendim 7 yıl aradan sonra bu ilişkilerin normal hale gelmesi bölgesel ve küresel anlamda nasıl bir getiriler söz konusu olabilir? Hem İran için hem Suudi Arabistan için ve hem bölgemiz için efendim.
Bir bölgede təsiratı var dediğim gibi, hem iki ülke arasında hem bölge halklarına büyük menfaati var. Yani iki ülke, iki bölgenin büyük ülkeleri eleyebilirler bu əməkdaşlığına bölgede olan problemleri. Yani hem siyasi problemleri, mesela Yemen'de olan bugün problem, Irak'ta olan problem veya Afganistan'da olan problemleri halletsinler. Eleyebilirler terörizmle mukabilede emektaşlık eləsinler. Eleyebilirler ifratçı gruplardan himayelere kesmeye kömek eləsinler, işbirliği yapsınlar. Ve bazı bu ülkelerde, bazı Arap ülkelerinde, bazı fundamentalist gruplar isteseler de bazı təkfir fikirleri yaysınlar ve Daişimin bir mevcudatın əmələ gəlməyinə kömək eləyirlər, onların karşısını alsınlar. Vəli eyni halda eləyə bilərlər, elmi əməkdaşlıq eləyərlər, məzhəblər arası eləyə bilərlər, diyalog quralar, eləyə bilərlər. Universitetler arasında, dini hozeler arasında, alimler arasında, ziyalılar arasında, yazıcılar arasında, eyni halda siyasetçiler arasında da, parlamentler arasında da diyalog qurub gəlcət eləyib və bəzi anlaşılmaqları soruşsunlar, onlara yol tapsınlar və eyni halda çox problemləri həll eləsinlər və zəmin qoymasınlar heç tür pürçüm və zəmin yarana və ya qala ki düşmənlər eləyə bilərlər, şeytanlar eləyə bilərlər, onlar da fitnə fəsad yaratsınlar. Və bu təbiidir ki, eləyə bilər bölgənin sabitliyinə, yenidən bölgədə sabitliyi bərpa eləməyə kömək eləsin. Əraqda olan problemləri həll eləsin, Suriya problemini həll eləsin, Yemen problemini həll eləsin. Eyni halda bölgənin bir çəlişinə, bölgənin imkanlarının, millətlərin rifahın sahəsində istifadə eləməyinə, iş birliyinə zəmin yarat. Bunlar eləyə bilərlər, xalqlarımıza böyük töhfələr gətirsinlər, böyük nəfilər, maddi və mənəvi nəfilər yaratsınlar. Bunun nəticəsi ola bilər. Amma bir başqa nişana da var bu, demək olar bu İrandan Suudi Arabistanın yenidən normallaşmağı və əməkdaşlıq eləməkləri. O da buna göstərir ki, keçmişdə də söhbətlərimizdə demişdik, bu söz konusu olmuşdu. Bugün siyasətin siqlim nöqtəsi, ağırlığı qərbdən şərqə sarı hərəkət edir. Yəni, biz görürük ki, keçmişdə Suudi Ərəbistanı bəzi təhqiramiz ləslərlə Amerika ad aparırdı və onu sağlı inək sayırdı. Bu mənaya ki, onlara hər şey əmrinə yelirdi və 10 il, 15 il bundan qabaq heç vaxt fikir olmazdı ki, Suudi Ərəbistan məsələn, bölgə siyasətin Çinin vasitəliyi ilə irəli yapara və bugün görürük bunu, yəni görürük ki, Amerika Çini düşmən elan etdiyi halda, onu ən böyük təhlükə özünə saydığı halda, rəqib saydığı halda, Suudi Ərəbistan böyük müqavilələr Çin ilə bağlı, Amerika ilə yox, Çin ilə bağlı və eyni halda bölgə siyasətində də İran İslam Respublikası ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün təbiidir ki, Çinin vasitəliğini qəbul edir. Eyni halda bir başqa şey nişanəsidir. Yəni, siyasətin ağırlığının qərbdən şərqə gəlməyindən əlavə bir başqa bir nişanə də göstərir burada. O da budur ki, düzdür keçmişdə həməşə bu cür olub keçən 40 ildə elə həməşə bunu göstəriblər ki, İran İslam Cümhuriyyəti bugün yıxılacaq, sabah yıxılacaq, içəridə belə qalxınma var, belə filan var bu cür, bəhman. Biz keçən ildə də gördük, dünyada böyük propaganda yarandı. Avropa ölkələrində, parlamentlarında oyanda belə ay-küy təşəbbüsat güya dünyada dünyanı təxrib edən İranda İranmış və İrandan qeyri demokratik dünyada ölkə yoxmuş. Qeyri o zalik. Və belə göstərirdi ki, bu gün səhərdə İranda bir dövlət çevrilişi olacaq. Xalq dirçəlişi ilə xalq nə yox. Bəli, bu görsəndi ki, belə deyir. Nə tənha xalq belə bir ixtişaşlara qoşulmadı, onların amillərinə uymadı, onların əmirlərinə də uymadı. Yüzlərincə radio və televiziya və saytlar və kanallar yaratmışdılar təhrik eləməyə. Xalq onlara uymadı heç. Bəlkə eyni halda ki, ixtişaşçılara qoşulmadı, necə deyərlər, küçə yürüyüşlərinə getmədi. Eyni halda hər il olduğu kimi bu illərdə 22 Bəhmən ayında ki, İran İslam İnqilabının il dönümüydü, zəfər il dönümüydü. Onda biz gördük ki, bu illəri keçən illərdən daha çox, daha qızğın, daha çox insanlar iştirak elədi. Və bu iştirakla göstərdilər ki, ola bilər İranda bəzi problemlər var, enflasyon var, bahalıq, bəzən işsizlik. Və ayrı ölkələrdə olduğu kimi problemlər var. Bu problemlərin də rişi, əslisi İrana əleyhinə olan baskılar və yaptırımlardır. Bəli, eyni halda xalq bunu bilə-bilə eyni halda öz inqilab il dönümündə çıxdı və bu dünyaya göstərdi ki, İranın idari şəraitindən narazı olmaq, siyasətin yürüyüşündən razı olmamaq bu mənayədir ki, İran xarici biqanələrin İranda fitnə fəsadından himayət edir. Və bu göstərdi ki, xalq öz nizamından, inqilabının arxasındadır. Və bu təbiidir ki, bu baxışlara, İrana nisbət olan baxışa böyük təsir qoydu. Həm qonşularımızda, həm biqanələrdə. O ki, görüyoruz ki, həm Avropa tərəfindən, həm bölgə ölkələri daha aydın görürlər. Və bunu da gələk unutmayaq ki, İranın əleyhinə bir iş olsa, hər halda İrana istəsələr bir saldırı ola, xüsusən hərbi saldırı, vəskəri saldırı, yəqinən bunun bölgənin İrandan çox bölgəyə fəlakət gətirər. Və bəzi ölkələr ki, indi dənizin qırağında 3-4 dənə su fabrika qurub, su şirinləşdirib oranı göyərdiblər, onların hamısı tozlar gedər və bu bölgədə düşmənlərin öz ayaq altı, yəni ayaq yeri elədiyi ölkələr daha çox ziyan görər. Biz gördük ki, NATO Ukraynı öz demək olar necə deyirlər, diz yeri özünə Avropada seçdi, ayaq yeri seçdi və istədi Rusiya oradan bir dayatma yaratsın, Rusiya oradan saldırsın. Bu günləri Rusiya düzdür, hər müharibədədir. Avropada da müharibədə olub. Bəli, bu arada xəsarət görən, nabud olan, dağılan Ukraynada. Odur ki, bölgə ölkələri gələk ayıq olalar, hamımız gələk ayıq olaq. ve biganelerin söhbətlerine, onların tahrişlerine uymayaq. Biz hamımız müsəlmanıq, kardeşik, bölge ölkəleriyik. Minler ildi bir yerde yaşamışıq, yine de bir yerde yaşamalıyıq. Avrupalılar iki tane böyük beynəlxalq müharibə yaradıblar. Neçə yüz ildir bir-birleriyle müharibə eləyiblər. İndi bir-birleriyle ittifak qurayırlar. Ve bu ittifakı getirip bizim bölgədə, bizim məntəqəmizdə təfrəqiyə çalışırlar, təfrəqə yaratsınlar. İnşallah ki, öz hədəflərində firiz olmazlar və İranla Ərəbistanda bu yaxınlaşması öz müsbət töhfəsini bölgəmizə, xalqlarımıza verər.
Doğru. Efendim, çok teşekkür ederim görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sayın Şerife.
İyi yayınlar. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normal hale gelmesi konusuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde işgalci Amerikalı güçlerin Suriye'deki üslerine hava saldırısı düzenlemesi, Avrupa Birliği'nin Rusya yaptırımlarını 6 ay daha uzatması gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde Amerika'nın IŞİD teröristlerine desteğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye kaynakları IŞİD teröristlerin Humus'un eteklerinde bulunan Tanf'taki yasa dışı Amerika üssüne nakledildiğini bildirdi. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Amerika işgal güçleri Haseke kentindeki bir hapishaneden bir grup IŞİD'li teröristi bu kentin güneyindeki üslerine nakletti. Yerel kaynaklar Sana muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi. Teröristler daha sonra Pentagon tarafından Irak-Ürdün sınırına yakın Doğu Humus vilayetindeki El Tanf bölgesinde kurulan yasa dışı üssün çevresine götürülecek. Bu kaynaklar açıklamalarına şunları ekledi. Bu eylem Amerika'nın bu teröristleri eğitime ve onları sivil mevzilere, hükümet altyapı tesislerine ve Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırılarda kullanma planlarının bir parçasıdır.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Sputnik haber ajansının Bahreynli kaynaklardan naklen İran ve Bahreyn arasında ilişkilerin başlatılması yönünde görüşmeler yapıldığını duyurması, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun Moskova ve Pekin'in savunma alanındaki işbirliğini geliştirmekte olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Cam-ı Cem gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyettin Lübnan gelişmelerine dair yaptığı açıklamada şöyle dedi. Halkımızın kaderini ve haysiyetini Amerika'nın acımasız kuşatması altında veya parası olan bir ülkenin şantajı altında bırakamayız. Ve onurumuzu parayla pazarlık edemeyiz. Bizim ve halkımızın onuru hiçbir parayla satın alınamaz. Dünyanın bütün paraları bile bu vatanı savunmak için kanını feda eden insanlarımızın onurunun bedeli olamaz. Hizbullah yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü. Pek çok tahminin aksine bu direniş ilerledi, devam etti ve istikrarlı kaldı. Ve birçok zorluğun üstesinden geldi. Hatta zaferleriyle, varlığıyla, istikrarıyla ve seçimindeki ve ilerlediği yoldaki kararlılığıyla mucizevi bir şeye imza atmayı başardı. Bu direniş nice başarılara imza atmış ve düşmanı mağlup etmeyi başarmıştır. Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar düşman maddi, manevi ve fiili olarak mağlup konumundadır. Ve düşmanın bir ahmaklık yaptığı her an direniş hazırdır. Zamanın geçeceğine güvenmek bazılarına fayda sağlamayacaktır. Geçmişte düşman Hizbullah'ın roketlerinin etkisiz hale geleceğine güveniyordu. Ama her gün yeni füzelerimiz, yeni ve güçlü tesislerimiz olduğunu gördüler. Bu ilerlemeyi durdurmak için güçsüz olduklarını biliyorlar. Kuşatma ve ambargoya başladıkları günden beri direniş ortamının bölüneceği üzerine hesap kurdular ama zamanın geçmesine ve daha fazla baskıya güvenmenin bir faydası yoktu. Biz sabırlı, kararlı ve inançlı insanlarız. 1982'de silahlı askeri direnişe ihtiyacımız olduğu gibi şimdi de birkaç yıl, bir yıl veya birkaç ay öncesine göre daha güçlü silahlı askeri direnişe ihtiyacımız var.
Hemşehri gazetesinde ise Afganistan'da insani yardımlara muhtaç insanların sayısındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Afganistan'daki ihtiyaç sahibi insan sayısının 2021'in başında 18,4 milyondan 2022'de 24,4 milyona, şimdi ise bu rakamın 28,3 milyona çıktığını duyurdu. Rapora göre Afganistan'da yaklaşık 20 milyon insan aşırı açlıkla karşı karşıya ve bunun 6 milyonu kıtlığın eşiğinde. Relief Web sitesinde yayımlanan bu rapora göre 2023 yılında yaklaşık 875 bin çocuğun ciddi yetersiz beslenmeden ve 2.3 milyon çocuğun yanı sıra 840 bin kadının orta derecede yetersiz beslenmeden muzdarip olması bekleniyor. Raporda Afganistan'ın 3. kuraklık yılına girmesi durumunda beslenme durumunun %20 oranında kötüleşebileceği bildirildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin son gelişmeler
ve Türkiye depreminde can kaybının artması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 36 partinin katılmasına izin verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener dün yaptığı açıklamada 36 partinin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine katılmasına izin verildiğini duyurdu. Türkiye seçimleriyle ilgili yapılan toplantının ardından bu toplantıda 36 partinin gerekli şartları taşıdığı ve seçimlere katılma hakkı olduğu açıklandı. Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı anda yapılmasına yönelik bir kararname imzaladı.
Türkiye'de Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Hür Dava Partisi Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Yapıcıoğlu burada yaptığı konuşmada Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Genel Başkan Yapıcıoğlu bu sabah Başkanlık Divanı toplantısında deprem bölgesindeki çalışmalar ile birlikte seçimler konusunu da değerlendirdiklerini söyledi. Biz daha önce kamuoyuna Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ilan etmiştik diyen Yapıcıoğlu, seçim tarihinin ilan edilmesi ve adayların ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararımıza kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmiştik. Kısa bir süre önce Millet İttifakı adayını ilan etmişti. Dün de Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu bir kez daha ilan etti dedi.
Öte yandan 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasının ardından ilk anket sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masayla yaşadığı krizin ardından 6 Mart'ta Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ilan edilmişti. Anketlerde genel olarak AK Parti ilk sırada, CHP ise ikinci sırada görünüyor. Cumhur ve Millet İttifaklarına bakıldığında ise durum iktidarın geriye düştüğü görülüyor. HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ise anket firmasına göre değişiyor. DEVA ve Gelecek gibi yeni kurulan partilerin seçimde göstereceği performans da merak konusu. PR'ın 10 Mart'ta açıkladığı son ankette ise CHP en çok oyu alan parti oldu. CHP %32,3 oy alırken AK Parti %30,8'de kaldı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle. HDP %11,6, İYİ Parti %8,3, MHP %7,1, Gelecek Partisi %3,7, DEVA %2,1 ve BDP %1,8. ALF'ın 6-7 Mart tarihlerinde 1770 kişinin katılımı ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirdiği ankette de CHP ilk sırada yer alıyor. Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Ya açıkçası çok çetin geçeceğini tahmin ediyorum. Yani bundan sonra özellikle muhalefetin dışındaki iktidar bu süreci kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapabileceğini düşünenlerdenim. Çok sağlıklı bir seçim sürecine gidebilir miyiz? Ben o konuda çok emin değilim açıkçası. Yani çok sağlıklı bir seçim sürecine gitmeyebiliriz. Bundan kaynaklı da önümüzdeki günlerde hiç görmek istemediğimiz ki umuyoruz aslında öyle bir şey. Bazı konularda falan birbirlerini sıkıştıracaklar. Özellikle mevcut iktidar, iktidar da biraz daha devlet olanaklarını kullanarak bunu yapmaya çalışacaklardır. Hatta önümüzdeki süreçte özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliği, yani inanç kimliği üzerinden de çok ciddi bir şey geliştirebilirler. Çok ciddi bir anti propaganda geliştirebilirler ve bu konuda da zaman zaman bir algı yaratmak adına, yani muhalefeti destekleyebilecek, biraz daha milliyetçi ve muhafazakar olabilecek kitle üzerinden de Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden de bir algı yaratılmaya çalışılacak. Bana göre ama şu aşamada altılı masa doğru strateji yürüttüğü sürece müddetçe şu anda çok büyük bir farkla seçimi kazanabileceği duruma daha yakın. Onu çok net görüyoruz. Mevcut haliyle çünkü Sayın Erdoğan'ın artık ittifak geliştirebileceği bir parti de yok ortada. Ya da bir kitle de yok ortada. Çünkü Türkiye 3-4 yıldır o kadar çok keskinleşti ki yani kitlelerin tarafları ya da talepkarlıkları hepsi çok netleşti. Bundan dolayı şu anda muhalefet bu konuda çok daha şeye yakın, yani kazanmaya daha çok yakın. İyi Parti'den Sayın Meral Akşener'in adaylığına ve Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığına HDP bir veto koymuştu daha önce. Çünkü o da işte ideolojik kimliklerinden kaynaklı, daha önce yaptıklarından kaynaklı, işte Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaptıkları ya da söylemlerinden kaynaklı. Fakat mevcut durumda evet, İYİ Parti olmasaydı HDP daha belki daha yakın bir politika izleyebilirdi. Yani içinden bir politika izleyebilirdi, altılı masanın içinden. Fakat İYİ Parti geri dönüş yaptıktan sonra da HDP kurmayların yapmış olduğu açıklama açıkçası tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilecekleri kanısı gelişti. Ki Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP kurmayları da Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP'yi ziyaret edebileceğini ve bunun üzerinde fikirler üzerinde Türkiye'deki o parlamenter sisteme geçiş sürecindeki, eğer kazanılsa geçiş sürecindeki, o geçiş sürecinde Kürt meselesi ve HDP'nin talepleri üzerinde konuşabileceklerini aktardı. Muhtemelen HDP bu saatten sonra altılı masanın dışında veya içinde, ama bir şekilde de HDP çoğunlukta Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyebileceği öngörüsü şu anda mevcut.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybının 48.448'e yükseldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Devletimiz büyük bir gayretle sahada mücadele ediyor," dedi. Soylu, Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle 48.448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 6.660'ının yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Bakan Soylu, kurumlarımıza yönelik sosyal medyadaki karalamalar gerçek dışıdır şeklinde konuştu.
Öte yandan Türkiye'de depreme karşı yapıları güçlendirme derneği, bu ülkedeki yapı birimlerinin yaklaşık 706 milyonu yüksek riskli binalar kategorisinde olduğunu açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre depreme karşı yapıları güçlendirme derneği İstanbul'da 600 bin standart dışı bina olduğunu ve bunların 150 bininin acilen yeniden inşa edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu arada Türkiye'nin depremin olduğu illerinde standart dışı yapı yaptığından şüphelenilen müteahhitlere yönelik tutuklama dalgasının devamında bu ülkenin mahkeme kararlarıyla bugüne kadar 247 kişi tutuklandı. Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı da 6 Şubat'ta meydana gelen ölümcül depremlerde yıkılan 997 müteahhit ve bina sahibinin soruşturulmasını ve sorgulanmasını talep etti. Türkiye Adalet Bakanı 93'ü müteahhit, 123 yapı denetçisi, 13'ü mal sahibi ve 18'i şantiye işçisi olmak üzere 247 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Türkiye Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyindeki 11 ilin kırsal alanlarında 83 bin yeni yerleşim biriminin yeniden inşa ve tadilatını yapacağını duyurdu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a ilişkin acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını bir yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta yaşanan ve daha sonrasında binlerce sarsıntıyla devam eden depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle konuştu. Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı, eğitimcilerimizi, ilgili tüm kurumlarımızın personelini, uçağından helikopterine ve gemisine kadar tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Milletimiz 85 milyon buradaki kardeşleri için tek yürek oldu. Tüm bunları deprem bölgesindeki 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur. Bunu ülkemize gelen yabancıların bizzat kendileri söylüyor. Üstelik yürütülen arama, kurtarma ve yardım çalışmaları ardı arkası kesilmeyen bir kısmı da müstakil deprem büyüklüğünde olan sarsıntılar eşliğinde yapıldı. Fedakarca ve kahramanca yapılan bu çalışmalarda yer alan tüm kamu personelini, gönüllüleri, sivil toplum mensuplarını, uluslararası ekipleri, şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Çalışmaların düzene girmesiyle birlikte önce arama kurtarma faaliyetleri ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı. Bu arada kalıcı barınma merkezleriyle acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gereken mekanizmalar kuruldu ve işler hale getirildi. Erdoğan milletin ülkenin dört bir yanından adeta yağdırdığı yardım malzemelerinin belirli bir düzen içinde depremzedelere ulaştırılmaya başlandığını dile getirdi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin aleyhisselam ve zalim iktidara karşı kıyamını içeren yaşamının bir başka bölümünü gözden geçireceğiz.
Geçen bölümlerde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın siyerini irdelerken o hazretin Emevi iktidarının zulüm ile mücadele yolunda büyük emek verdiğini ve birçok mektup yazmak, hutbe okumak, dini ve siyasi şahsiyetlerle yüz yüze görüşmek ve Yezid iktidarının zalim mahiyetini ifşa etmek, özellikle kamuoyunu aydınlatmakla silahlı mücadelenin önüne geçmek amacıyla büyük uğraş verdiğini, fakat Hazret'in tüm bu çabaları sonuç vermediğini, Yezid ve uşakları birçok kandırılmış Müslümanı da yanlarına alarak İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarıyla savaşmaya ve kendilerince Allah'ın nurunu söndürmek gibi ham bir hayale kapıldığını anlattık. Oysa ilahi takdir gereği ilahi nur asla söndürülebilecek bir nur değildir ve kafir meslekli zümrenin tüm isteklerine rağmen her geçen gün daha da parlayan ve mükemmel hale gelen bir nurdur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim Saf suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmuştur. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın nurunu ağızları ile üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmazsalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Yezid ve uşakları çok sayıda kandırılmış Müslüman o günlerde din karşıtlığı çerçevesinde Gameri 61 yılının Aşura gününde insaniyetin kokusunu bile alan birinin aklına hayaline sığmayacak bir faciaya imza attılar. Bu facia Yezid'in birkaç on binden oluşan ordusunun İmam Hüseyin Aleyhisselam önderliğinde 72 kadar en faziletli, en üstün insanların karşısına çıkması ile yaşandı. Yezid ve cani ordusu işledikleri barbarca katliamdan başka İmam Hüseyin Aleyhisselam ve tüm vefakar arkadaşlarının mukaddes başını bedenlerinden ayırdı. Ardından İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşlarının eşleri ve çocuklarının bulunduğu çadırlara saldırarak derin panik ve dehşet saçtılar ve korkunç cinayetler işlediler. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mazlumane şehadetinin son anlarında Yezid ordusunun barbarlar gibi saldırısını görünce tarihi bir haykırışta bulundu ve üzerinden asırlar geçmesine karşın hala hür insanların kulağında yankılanan şu cümleyi buyurdu. Ey Ebu Sufyan hanedanının izleyenleri! Eğer dininiz yoksa, kıyamet gününden korkmuyorsanız, en azından dünyevi hayatınızda hür yaşayın.
Ancak dinini satan iktidar ve güç hayranları ve maddi cazibelerin tutkunları bu insani nidaya aldırmadan cinayetlerini sürdürdü. Yezid'in 50 kanlı ordusu yürekleri dağlanan kadınları ve çocukları esir aldı ve onlara en insanlık dışı biçimde davranarak Şam'a ve Kufe'ye götürdüler ve iktidarın sarhoşluğunu yaşayan Ubeydullah ve Yezid'in sarayına getirdiler. Yezid ve uşakları insanların cismini esir almakla büyük ve hür ruhlarını da esir alabileceklerini zannediyordu. Fakat birden Hazreti Zeynep ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın İnanılmaz bir şecaat ve ezici ve uyandırıcı hutbelerle Kufe ve Şam halkının uyuyan vicdanlarını uyandırmalarına şahit oldular. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha ve İmam Seccad aleyhisselam Yezid ve Ubeydullah kendilerine meydanın galibi zannettikleri bir sırada öylesine güçlü konuşma yaptılar ki saraydakiler bile Yezid ve Ubeydullah'a itiraz etmeye başladılar ve Emevilerin iktidarının temellerini sarsacak büyük bir velvele çıkardılar.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyiciler, şimdi Aşura hamasetini gözden geçirmek istiyoruz. Muaviye'nin kucağında yetişen Yezid, İmam Hüseyin aleyhisselam ile karşı karşıya gelmek için namertçe bir yönteme sarıldı. Yezid, İmam Hüseyin aleyhisselamın kişiliğini tahrip ederek kamuoyuna ne denli kötü ve ahlaksız ve çirkin sıfatları taşıdığını bildikleri halde kendisinin Müslümanların Emirül Müminin ve halifesi olduğunu telkin etmeye çalıştı. Yezid buna paralel olarak Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam yani Resulullah Efendimizin pak torunu sırf iktidarı ele geçirmek için Müslümanların halifesine karşı kıyam ettiğini, bu yüzden kanının akıtılması mübah olduğunu söylemeye başladı.
Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'in ve propaganda sisteminin ileri sürdüğü bu iddiaların yalan olduğunu göstermek için başlattığı kıyamı şöyle ifade ediyor. Ben kişisel hedefler ve bencillik uğruna eğlenmek ve fesat çıkarmak ve zulmetmek için kıyam etmedim. Benim amacım emri maruf ve değerleri korumak ve nehyi münker ederek anti değerlerle mücadele etmektir. Ben inanç, ahlaki, sosyal ve siyasi fesadı ortadan kaldırmak ve bir reform hareketi yapmak istiyorum ve bu alanda ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebu Talib'in siyerini ve yolunu izliyorum. O zaman kim benim mesajını kabul eder ve bu mesajı izlerse Allah'ın yolunu izlemiş olur ve kim kabul etmez ve buna yüz çevirirse ben sabır ve direniş ile bu yolu sürdüreceğim. Ta ki Allah aramızda hükmetsin. Zira o en iyi hükmedendir.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam bu açık ve kesin tavrı ile hem kendi yaşadığı çağın insanları hem gelecek kuşaklar için fesat ve kötülük eden ve konumlarını korumak için cinayet işleyen zalim ve isyankar hükümdarların insanları yönetmek ve hükümetin başında yer almaya selahiyeti olmadığını ve bu tür konumların şayeste, becerikli ve sorumlu insanlara verilmesi gerektiğini aydınlattı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 56. ayetinde şöyle buyurulmakta. Rabbiniz sizi emretmekte, emanetleri ehli olan ve selahiyetli kişilere emanet edin ve insanların arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. İkincisi, Yezid ve sülalesi gibi iktidarın başına geçmek için her türlü şeytani ve din karşıtı ve insanlık dışı uygulamalarda bulunanların aksine İmam Hüseyin aleyhisselamın amacı iktidarı kötü hedeflere ulaşmak için değil, asıl toplumu ıslah etmek ve doğru yola yönlendirmek için istiyordu.
Bazı tarihçiler ve uzmanlar şehitlerin efendisi Hüseyin bin Ali aleyhisselam ile Emevilerin yüz yüze gelmesini tarihi bir hadise gibi telakki ediyor ve birçok tarihi hadise gibi zamanı geçtiğini ve herhangi bir mesajı olmadığını ileri sürüyor. Ancak gerçek şu ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura kıyamı tarih boyunca yaşanmış ve birçok hür insana ve zulme karşı ayaklanan milletlere ilham kaynağı olmuş, başta İran İslam İnkılabı olmak üzere birçok inkılap ve kıyam Aşura kıyamından esinlenerek gerçekleşmiştir. Dolayısıyla eğer Aşura hamaseti sıradan bir hadise olsaydı birçok tarihi hadise gibi unutulur giderdi. Fakat Aşura kıyamı üzerinden 14 asır geçtiği halde her geçen gün daha da dinamik ve daha parlak bir şekilde yoluna devam ediyor.
Aşura hamasetiyle ilgili bir başka nokta da şu ki, eğer İmam Hüseyin aleyhisselam şehit olacağından haberdar ise, o zaman mücadele yoluna zorunlu olarak adım atmış olacak ki, bu da hareketi ve kıyamının değerini düşürecektir. Zira zorbalarla savaş ve mücadele ancak hür irade ve istekle beraber olursa kutsal olur. Bu şüpheye verilecek cevap şu ki, tarihte büyük, hür ve yüce insani ve ilahi hedefleri olan nice insanların şehit olacaklarını bildikleri halde ölümü karşıladıklarını ve son ana kadar yüce ülkeleri üzerinde durdukları örnekleriyle doludur. Örneğin sihirbazların Firavun iktidarına karşı direnişine değinebiliriz. Kur'an-ı Kerim de bunu doğruluyor. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın hakkaniyetini öğrenince Firavun karşısında durdular. Hem de Firavun onları tehdit ettiği halde. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor.
Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, sihirbazlarını topladı, sonra geri geldi. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar da biz zaten Rabbimize döneceğiz dediler. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver. Müslüman olarak canımızı al dediler.
Kur'an-ı Kerim'de bir başka örnekte Firavun'un eşi Asiye'ydi. Asiye, Firavun'un bencilliğini çok iyi biliyordu. Ve Hazreti Musa'nın tevhide davetine uyduğu ve o Hazreti inandığı halde öldürüleceğini de biliyordu. Fakat buna karşın Firavun'un tehditlerine karşı zafiyet göstermedi ve canı pahasına ve şehadet noktasına kadar direndi. Böylece adını dünyanın en üstün kadınlarından biri olarak kayda geçirdi. Bu iki örnekte, hatta diğer yüzlerce örnekte hür irade işaretleri açıkça göze çarpıyor. Ne zaman ilahi ve insani değerleri korumak söz konusu olursa, ölüm ve şehadetin bilinçli olarak seçimi takdire şayan olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam da hakla batıl ve şerefli ölümle zilletli yaşam arasında yaptığı tercihte şehadeti seçerek şöyle haykırdı. Ben ölüm ve şehadeti saadet ve zalimlerle yaşamayı ayıp ve hüsran olarak görüyorum.
Şehitlerin efendisi İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselam ne zaman Yezid'e biat ile şehadet arasında bir seçim yapma noktasına gelince şöyle haykırdı. Napak oğlu, napak benden, ya ona biat etmeme ve zillete boyun eğmeme ya da ölüm ve şehadete hazırlanmamı istemiş. Ancak bilin ki zillet bizden uzaktır. Zillet bizim pak ve yüce ruhumuzdan uzaktır. Bilinçli şehadet konusunda bir başka bariz örnek de Aşura gününe bağlanan gecede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşları üzerinden kendisine biatı kaldırması ve gitmelerine izin vermesi ve onlara eğer kalırsanız ölürsünüz demesidir. Ancak o hazretin vefakar arkadaşları gözyaşı dökerek şöyle dediler: eğer 70 kez öldürülürsek yine sana yardım etmekten el çekmeyiz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son İmam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.